Ayrım 27. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 274. 15. Uzun bekleyiş Cani Bey'i yormuştu. Zaman zaman içi geçiyor, göz kapakları kendiliğinden kapanıyordu. Ama belleğinin gücü, geçen içini canlandırıyor, onu zorla geçmişin izine sürüklüyordu. Uykunun her bastırışında oynaşan sözcüklerle deviniler, uzun kirpiklerinin kırpışmasını zorluyor, İster istemez kendini o ilk tanışmanın ortasında buluyordu. Çocukluğundan beri belleğinin gücünden yılgındı. Bir kez okuduğu yazı, nice kapsamlı olursa olsun, ses ses, söz söz, dize dize akıl defterine takılır, aradan geçen zamanda beyninin hücrelerine mıh gibi çakılır, ortamı bulduğu anda da engellenemez bir biçimde ya ağzından ya aklından dökülürdü. Yine öyle oldu. O gecenin kara basanını yeniden yaşıyor, İvecen derlediği yazmanın satırlarını parmağını gezdirerek okuyormuşçasına yineliyordu. Dedesi haklı çıkmıştı. Yazı, insan belleğinin eksiğini giderme gereciydi ve bir kez kile, tahtaya, taşa ya da kağıda geçti mi öylece kalıyordu. Unutulsa, yitse, umursanmasa da hiç değişmeden meraklısını bekliyor, onunla buluştuğu anda da nasılsa öyle görünüveriyordu. Hele rastladı da Canibe'nin belleğine geçerse unutulmazlar arasına giriyordu. Yeniden gözlerini kırpıştırdı, Bibi'nin satırları kirpiklerinin ucunda sağdan sola akışını sürdürüyordu. Nuşirevan, kamunun gözü önünde Mazdek'in hakkından gelince bir yapkı olarak pek bir güçlendi. Başta babası Kubat, Mazdek'le etkin kamu baskısı sonucu varlıklarını istemeye istemeye herkesle paylaşmak zorunda kalan dihkanlarla tacirler, soylularla seyitler, zerdüşt ateşini konuşturan yalvaç karşısında tüm yetkilerini yitiren rahipler, değişen güç dengesinde seçeneğini yitirdiğinden olayların akışını sessizce izleyen askerler hep birlikte Nuşirevan'ın eteğine sarıldılar. Toplum önde gelenlerinin desteği, Yapko'nun gücünü büsbütün artırdı. Babasını başlanan işi bitirme konusuna inandırdı ve bütün yetkiyi eline aldı. Hemen hazine görevlisini çağırdı, Mazdek rahipleriyle yandaşlarına her ay belli bir ödenek veriliyordu. Hazine gideri olduğu için de kime ne verildiği ayrıntısıyla yazılıyordu. Defteri açtırarak hepsinin adını, konumu ve yerinin listesini çıkarttırdı. Ve düzenini kurduktan sonra ödeneklerini vermek üzere saraya çağırdı. Kullarıyla kurduğu düzen buydu, kim nereden gelir gelsin, kim olur olsun, kaç kişi bulunursa bulunsun, saray kapısından girenler tutulduğu gibi daha önce kazılan çukurlara baş aşağı gömülecekti. Mazdek yandaşları ödeneklerini almaya koştu. Görevliler saray kapısından girenin kollarını bağlayıp diri diri baş aşağı gömdü. Sarayın bahçesi, balbalları insan ayaklarından koca bir gömütlüğe döndü. O güne kadar paylaşım ve eşitliği az bulup daha dileyenler, kıyıda köşede paylaşılmamış en küçük birikimi Mazdek'e el koyduranlarla tek lokmalık ayrıcalığa kıyameti koparanların tamamı bir anda sindi. Tacirler gönülsüz paylaştıklarını, kârıyla dihkanlar bölüştüklerini, katıyla, hazine Kubad'ın buyruğu ile üleştiklerini, baçıyla kısa sürede geri aldı, varsıl yine varsıl, yoksul yine yoksul oldu. Bozulan düzen yerine oturdu. Bilge bilgeliğini, memur memurluğunu, asker askerliğini, varsıl varlığını, yoksul yoksunluğunu, egemen gücünü, herkes haddini bildi. Yüce Tanrı'nın düzeni yeniden kuruldu. Eğer Tanrı düzeni Mazdek'in dediği gibi olsaydı, beş parmağın beşi birbirine eşit olmaz, Tanrı insanları öyle yaratmaz mıydı? Bilinir ki insanlar arasında Adem'le Havva'dan beri ayrım olmuştur, olmalıdır. Bilginle cahil, güçlüyle zayıf, varsılla yoksul, erkekle kadın, Efendimizle kulları, sahipleriyle köleleri, üstün yaratılan insanla hayvanlar eşit olabilir mi? Olursa kim kime destek verecek, kim kimi nasıl yönetecek, kim kime gerekli yaptırımı uygulayacak? Herkesin eşit, herkesin her şeyde pay ve hak sahibi olduğu düzen sapkınlıktır. Çünkü hem Tanrı'nın isteğine, hem devletin yapısına, hem de insanlığa aykırıdır diye kestirip atıyor büyük vezir. Haksız sayılmaz. Herkes eşit olur, herkes her şeyi paylaşırsa dünyanın çivisi çıkar. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ne var ki ulu vezir, Mazdeki uzun uzun anlattığı halde nedense Babek'ten hiç söz etmiyor. Oysa onun kurduğu düzen Mazdek'inkinden zerrece farklı değil. Eğer fark aranırsa o da şudur. Mazdek'in sapkınlığı Tanrı adınaydı, hayırla şerri ateş buyuruyordu. Babek'inki insan adına, gerekeni insanlar kararlaştırıyor. Bu dünyada her bir suç ya hak ya halk adına işlenmiyor mu zaten? Öyle büyük bir bilge bunu nasıl gözden ırak tutabilir? Galiba kurultayın yerine tahtı, tahtın yerine de kendini koyduğundan, salt egemenlik alanını bozan ya da daraltan yönetim biçimlerini sapma diye ele aldı. Olabilir. Melikşah, vezaret mührünü her an geri alabilirim diye haber gönderdiğinde tahtı o mührün üstünde duruyor. Onu alırsa o da gider diyebilen biri gözlerini başka yerlere ve olaylara çevirir mi? Elbette her bir dokusuyla oranın olaylarına kilitlenecek. Bu yüzden de Atina'nın tanrılarını ucuzladığından zehirlenen Sokrates'i, Roma'nın köleci düzenine baş kaldırdığından çarmıha gerilen Spartakis'i, Bizans'ın eşitçilik üzere kurulmasını sağlamak için miras hakkını yatsıyan ve ömrünün çoğunu mağaralarda geçiren Arius'u, diyarı Rum keferesinden mezhep kurucu Ebu Hanife Efendimiz tarafından bile Tanrı benim dediği için dinde açtığı gediği ancak kellesi kapatır fetvası verilen ve bütün imamların ortak mührüyle öldürülen Hallacı Mansur'la Risaletün Gufran adlı yazmasında bütün müminlerin tir tir titrediği, cehennemle alay ettiğinden ömür boyu kovalanan Ebu Lala Mağari'yi Arap saydı, bu yüzden de göz ardı etti diyelim. Hadi Alamut'unda kendini Tanrı'nın yerine koyan Hasan Sabbah da yazmadan sonra ortaya çıktı. Öteki unutulanlar yüzyılların gerisinde, sınırlarının ötesinde yazmalarıyla serüvenleri başka dillerdeydi. O yüzden görmemiş, bilmemiş, önem vermemiş olması su götürür. Babek hem ondan bir yüzyıl önceydi, hem onun doğduğu, büyüdüğü yerlerde Oğuz düzeninin tıpkısını 20 yıldan artık egemen kılmıştı. Üstelik özbeöz Türkmen, tıpkı Selçuklu gibi özbeöz Oğuz'du. Onu niye görmezden geldi? Kendi kurduğu düzeni onun benzeri sanmaktan olmasın sözleriyle biten son sayfayı da derin bir nefes alarak yerine koydu. Yazmayı koltuğunun altına kıstırıp kandili nişe koyarken başını kaldırdı. Kaldırır kaldırmaz da dehşet içinde kaldı. İbni Bibi elinde merdiven başına bıraktığı kandil, sırtında gecelikle bir hayalet gibi sahanlığa dikilmiş ona bakıyordu. Baskına uğrama telaşıyla eli ayağına dolandı. Saatlerdir kandil ışığında okumanın kızarttığı gözlerinde suçüstü yakalanma utancıyla bir an Bibi'ye baktı. Sonra her cezaya hazır bir teslimiyetle başını eğdi. O devini de yazmanın varakları hışırdadı. Aharlı kağıt yığını elinden kayacak, sayfalar yeniden karışacak diye öt patladı. Bütün gücüyle parmaklarını sıktı, yazmayı hızla bağrına bastığı an merdivende gıcırdayan ayak sesiyle tir tir titremeye başladı. Efendisi kandili yerine koymuş, basamakları ağır ağır iniyordu. Kirpiklerinin arasından fışkırtabildiği kaçamak bakışlar, şaşkın ve dağınık bir biçimde basamaklara, duvarlara çarpıyor, Bibi'nin her adımda savrulan geceliğiyle görkemli bedeninin devasa gölgesi duvarlara, basamaklara yayılıyor, parçalandıkça çoğalıp büyüyor, ağzından ateş saçan bir ejderha gibi üstüne geliyordu. Gıcırdayan her basamak korkusunu biraz daha artırdı. Gövdesi büzüldükçe büzüldü. Yüreği aralıksız davul döven bir tokmağın topuzunda bir göğüs, bir sırt kaburgalarına vurdu. Kollarının tüm gücüyle bağrına yapıştırdığı yazma olmasa yüreği göğsünden çıkıp gidecekti. Sonunda İbni Bibi yanına indi. Kendi kendine biçtiği yaptırım çilesi sona erdi. Artık her şey olabilirdi ve o her şeye hazırdı. İbni Bibi usulca elini uzattı, çenesini kavradı, başını ağır ağır kaldırdı, az biraz eğildi. Gözlerindeki hayret şimşeklerini cariyesinin suçlulukla ıslanan gözlerine sapladı. Efendisinin bakışlarındaki derin şaşkınlığı o zaman ayırdı. Göz bebekleri suçluluk korkusundan arındı. Şaşkın bakışlara masmavi bir alazla karşılık verdi. Çenesi avucunda irkildi Bibi. İlkin başını kaldırdı, gözlerini alazın yangınından kurtardı. Sonra avucundaki çeneyi tüy gibi kaldırarak yeniden eğildi. Çelik balkımasının yerini derinlerde gittikçe büyüyen bir kaygı almıştı. Önce şaşkın şaşkın başını salladı, sonra bütün bağışları dertop sunan bir aydınlıkla gülümsedi. Canibe, efendisinin kızmadığını o zaman anladı. Bakışları yeniden alazlandı, suçluluğun yerini şaşırtma kıvancı aldı. İbni Bibi, Canibe'nin ayrımına ilk kez varıyordu. Belleğinin bütün köşelerini, ne zaman alındı, hangi işe koşulur, akşam eve geldiğinde kapıyı açana dek hiç karşılaştı mı sorularıyla zorluyor, hepsinden de bilmediği yanıtını alarak büsbütün şaşırıyordu. O şaşkınlıkla Canibe'nin mavi gözlerine yeniden baktı. Kendi kendine veremediği yanıtları onun bakışlarında aradı. Orada da doyurucu bir açıklama bulamadı. Şaşkınlığı büsbütün arttı. Olamaz diye kasıldı. Gözlerini kapayarak yeniden belleğini yokladı. Nice zorlarsa zorlasın bir resim çıkaramayacağını anlayınca, devlet işi kulu kendinden koparıyor gerekçesine sığındı. Vaktimin çoğu sarayda geçince konağımda olup bitenden haberim olmuyor. Yarın ilk iş Nebil Kahya'yı sorgulamak olsun derken gözleri parladı. Yarını beklemek anlamsız. Her şeyi şimdi öğrenmek mümkün deyince parmaklarını sıktı. Sen ne zamandır buradasın? Yılı geçti. Ben neden görmedim? Efendimiz çok meşgul, erken gidiyor, geç geliyor. Cariyenin gerekçesi Bibi'ninkiyle örtüşünce şaşkın bir sevecenlikle gözlerine baktı. Canibe şaşkınlığa da sevecenliğe de güvenemedi. Göz bebeklerine saplanan bakışları öfkeye yordu. Suçluluk duygusu düşünce yetisini tükettiğinden daha bir ürktü. İbni Bibi avucundaki yüzün buruştuğunu, gözlerindeki alazın nemlendiğini, dudaklarının titrediğini eklem yerlerinde duydu. Ağlamasından ürktü, bakışlarını mavi gözlerden kurtararak şaşkınlığını açığa vurdu. Sen okumayı biliyorsun. Heceliyorum efendimiz, sözcükleri büyük bir çabanın zorlamasıyla ağzından çıktı. Onun günler geceler boyu uğraşıp yazdıklarını kim olur olsun bir yarı gecede heceleyerek okuyamazdı. Bağrına bastığı henüz bitmese de çoğu tamamlanmış bir yazmaydı. Hecelemek için bile belli bir bilgi düzeyi gerekirdi. Hepsini okudun mu? Merdivenden inerken elimden kaydı, bütün sayfalar dağıldı. Verirken sabah alırım buyurmuştunuz, sayfaları yerli yerine koyabilmenin başka yolunu bulamadım. Bunu hecelemeyle nasıl başardın? Kişi suçunu örtmek isteyince gayreti artıyor efendimiz. Artar, artar ya kişi hecelemeyle okusa okusa bir gecede iki, bilemedin üç sayfa okur. Oysa sen bütün yazmayı okumuşsun. O nasıl oluyor öyle? Çok akıcı bir dil kullanmışsınız. İşlediğiniz konu da pek ilgi çekici. İnsan heceleyerek başlıyor, satırlar ilerledikçe ayırdına varmadan akışa kapılıp gidiyor. İbni Bibi daha ilk sözcükte gözlerini kıstı, bütün dikkatini Canibe'nin dediklerine verdi. Övülmek hoşuna gitmişti. Ama sözlerin usa dayalı düzgünlüğünü Canibe'nin gençliğine sindiremiyor, bir ezberin yinelenmesi diye algılıyordu. Tümce bitince düzgün okuyamayan birinin böyle bir söz dizgesi kuramayacağını ayırdı. Ayırınca daha çok şaştı. Az biraz gerileyerek Canibe'yi tepeden tırnağa süzdü. Kandilin fersiz ışığında yaşı iyice belirsizleşmişti. Narin bedeni yel değmiş yaprak gibi titriyor, suçluluk ürküsüyle büzülen omuzları düşmüş, parmakları göğsündeki yazmada kenetlenmiş, dirsekleri kadife fistanın içinden duru mavi gözleri ikircimini taşıra taşıra yuvalarından fırlamış, dalından koparılmış bir gonca gibi büzülmüştü. Tuğrası kulaklarına kadar indiğinden saç rengi görünmüyordu. Bilgisini denetlemek için başladığı yoklama bedenini ölçmeye dönünce irkildi. Ama kendi irkilmesine aldırmadan sürdürdü. Kaşları gözlerin mavi balkımasında kızıla çalıyor, uzun, kıvrık, doğal kirpiklerinin ucunda yakamozlar oynaşıyor, düzgün burnu, kaptığı yakamozları hafif hafif titreyen dudaklarına aktarıyor, oradan süzülen aydınlık, çıkık elmacık kemiklerine zıplıyor, etli şakaklarından ağarak gözlerinin menevişiyle buluşuyor, duru teniyle diri bedeni büzülmesine karşın göze batıyordu. Elini usulca çenesinden çekti, kaçırma telaşıyla dirseğini kavradı. "Gel hele benimle," diye çekiştirdi. Yazma göğsünde, dirseği Bibi'nin kıskacında, der top merdiveni çıktılar. Dirseğini bırakmadan kandili alan Bibi, Cani Bey'i odasına iterek kapıyı kapadı. Cani Bey neye uğradığını şaşırmıştı. Aklının her köşesinden tutsak cariyelerin masalları ile hevesleri fışkırdı. Masallar nasıl olmuşsa olmuş, efendisinin dikkatini çekerek koynuna girmiş bir cariyenin, kısa sürede gözdeliğe yükselerek evin hanımı olması üzerine hevesler, aynı bahtın kendilerine de açılarak hangi rastlantıyla olur olsun, efendilerinin ilgisini çekmek, ne yapıp edip koynuna girmek ve sonrasında bir oğul vererek gözdelik düşüneydi. Acaba bütün cariyelerin heveslendiği ona mı rastlamıştı? Bu an, o an olabilir miydi? Yazmayı kılıfının içinde aldığı gibi vermesi gerekirken dağıtmış, okurken suçüstü yakalanmıştı. Besbelli, efendisi bağırıp çağırmasının bütün konağı daha sabah olmadan uyaracağını düşündü. Cezasını odasında vermek üzere onu sürükledi. Artık dikkatsizliğinden ötürü itin önüne atılsa yemeyeceği ağır laflar mı eder, bir temiz sopa mı çeker ikileminde her ikisini de hak etmişliğine inanıyordu. Bu yüzden de her şeye hazır, büzüldükçe büzülüyor, yazmayı göğsüne daha sıkı bastırıyordu. Satın alındığından beri üst kata çıkmamıştı. Hem Nebil Kahya hem Zarifi Kalfa bunun yeni cariye için çok tehlikeli olduğunda birleşiyorlardı. Önce aşağıda eğitilecek, incelecek, oradakilerin her birinin huyunu suyunu, isteklerinin biçim ve biçemini, onları nasıl hoşnut kılacağını öğrenecek, sonra üst katta görevlendirilecekti. Öyle olmadan çıkar, Allah korusun üst kattakilerden birinin gözüne bir minik eksiği, bir küçük kusuru çarparsa, bir çuval incir berbat olur, cariye derhal esir pazarına sürülürdü. O yüzden merdiven görevliler içinde, hepsinin karabasanıydı. Sürüklenircesine çıkarılınca dehşet içinde cezayı bekliyordu. Birden dirseğini kavrayan elin okşar gibi tuttuğunu ayırdı. Ayırdına vardığı yumuşaklığa tam güvenemese de o da gözlerinin içine doldu. Duvarına eni boyu kocaman bir divan yaslanmış, üstüne iki kat kuş tüyü yatak atılmış, ipek çarşafının sarkan uçları iğne oyasıyla işlenip saçakla uzatılmıştı. Üstteki ipek astarlı atlas yorgan, incilerle bezenen baklava kıynaklarına bölünmüş, her bir kıynağın çevresi altın iplikle telkarilenmişti. Yatak kuşkusuz konağın en büyük odasının ortasına kadar uzanıyor, orada taban tahtasını kaplayan İsfahan halısının üstüne atılmış bir ayı postu, iki yanında biri dolu iki kandillik olan bir rahle, rahlede yarıdan fazlasının okunduğu ilk bakışta görülen ciltli bir yazma ve yandaki duvarda üstüne kitaplar yığılmış uzun geniş bir musaflık vardı. 27. ayrımın sonu sayfa 282.